Kimi zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta önemli bir isimden bahsedeceğiz. Kendi hayatı düşünüldüğünde, yaşadıkları düşünüldüğünde hakikaten değerli bir isim. Belki pek çokları adını duymamış olabilir ya da evet ben bu ismi duymuştum, hatırlıyorum bir yerlerden. Şu çalışmalarıyla isminden bahsedilmişti, falan yerde videosunu izlemiştim ya da falan hikayede, dergide röportajını okumuştum, onunla ilgili bir çalışmadan bahsedilmişti diyenler olabilir. İşte bu isim Gülseren Gümüş. Gülseren Gümüş kas hastası olarak, kas hastalığıyla birlikte yaşayan bir engelliydi. 1973 Almanya doğumluydu kendisi. 21 Nisan 2013'te vefat etti. Yani yaklaşık o 40 yıllık hayatına 3 parmağıyla pek çok şeyi sığdırdı. 3 parmağıyla dünyayı harekete geçiren kadın diye de bilinir ya da yazar Senai Demirci'nin ifadesinde geçtiği gibi yollara güller seren Gülseren olarak da bilinir. Bir diğer yazar, ilahiyatçı Ramazan Kaya'nın ifadesiyle konferans sonrası tanıştığım kişi tüm vücudu fiziksel engelli, tekerlekli sandalyeye mahkum 30-35 kiloluk bir et külçesinden ibaret bedeniyle Gülseren Gümüş'tü diyor. Derdi davası olmayanların yeryüzüne yük olduklarını söylüyordu. Bu engelli beden ile bunca faaliyetin üstesinden nasıl gelebiliyorsun diye sorduğumda belki de ömrüm boyunca unutamayacağım bir cevapla sarsılmıştım diyor ilahiyatçı yazar Ramazan Kayan. Demişti ki Gülseren Gümüş, hocam hep şunu düşünürüm, bedenimde hareket ettirebildiğim şu üç parmağın hesabını Allah'a nasıl verebilirim? Bu üç parmakla Allah için daha fazla ne yapabilirim? Evet, 39 yıllık, yaklaşık 40 yıllık bir ömre pek çok kitap, yüzlerce makale, sohbet, konferans ile pek çok hayır ve güzellikleri sığdıran bir isimdi. Engelli olmasına rağmen yaptığı sosyal çalışmalarla dikkat çeken Gülseren Gümüş, "Engelli olmak benim hayatta olmamı engellemedi." diyordu. 2007 yılında Almanya Duisburg'da bir grup gönüllü kadın arkadaşıyla bir araya gelerek kurdukları Güldeste Dayanışma Derneği'nin de kurucu başkanıydı. Dernek kadınlara yönelik geleneksel kurslar ve çocuklar için yürütülen projelerle resmi eğitim kurumu statüsü kazanmıştı. Pek çok ödüle de layık görülmüştü. Evet, pek çok çalışma, inanın Gülseren Gümüş'ü anlatmak, söze sığdırmak çok çok zor. Engel Duvarı isimli kendi hayatını anlattığı otobiyografik çalışması, Duvarları Aşmak isimli kitabı, Aşkın Ev Hali, Cennetim Olur Musun? Sayın yazar Ahmet Bulut'la birlikte ki hazırladıkları ortak kitapları. Bunun dışında çocuklara yönelik hazırlamış olduğu kitap çalışmaları, Bizim Çocuklarımız, Ümmü Nine 1 ve 2, Keloğlan ve Solmayan Güller Çocuk Kulübü isimli kitapları da mevcut. Ben dilim döndüğünce, elimden geldiğince kısaca, çok kısa ve hızlıca Gülseren Gümüş'ü anlatmaya çalıştım ama Gülseren Gümüş'ü yakinen tanıyan, hatta onunla ortak kitap çalışmasına imza atan değerli yazar, ilahiyatçı Sayın Hoca Ahmet Bulut telefon attığının diğer ucunda. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Bugün Gülseren Gümüş'ten bahsetmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi dilim döndüğünce, elimizden geldiğince. Siz Gülseren Hanım'la tanıştınız. Onunla ortak bir kitap çalışmasına imza attınız. Bize Gülseren Gümüş'ü tanıtabilir misiniz? İlk tanışmanız nasıl oldu?
Öncelikle teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı etsin bu güzel çalışmanızı.
Ben teşekkür ediyorum katılımınız için her şeyden önce.
2010 yılında ilk Almanya seyahatinde tanıma imkanı buldum. Hatta ilk beni Almanya'da misafir eden kardeşimdi.
Hı hı.
Kendisini Ramazan Kayan hocam aracılığıyla tanımıştım. İlk Avrupa'ya zaman zaman böyle davetler geliyor program için. Fakat bir türlü Almanlar bize vermiyorlardı. 6-7 defa red verdiler. Sonunda Almanlar vize verdiler ama program günü geçmişti. Ben de 7 defa red yedikten sonra hiç değilse bir işlem yapayım, şu engelleri kaldıralım diye Almanya'ya gidip tekrar dönecektim. Hı hı. Program günü de geçtiği için. Ramazan Kayan Hoca dedi ki, ya Ahmet kardeş gitmişken hayra vesile ol. Ona da bizim Gülseren Gümüş diye bir kardeşimiz var, iyi organizatördür. Güldeste diye de bir derneği var. Onunla ben sizi de tanıştırayım. Gidince hem ona misafir olursun hem de boşu boşuna gidip gelmemiş olursun dedi. Gülseren Hanım'la bu şekilde tanıştık. Havalimanından beni bir arkadaşa aldırdı. İlk Avrupa'da evine misafir olduğum kardeşim Gülseren Hanım. Tabii Ramazan Hoca'dan kendisi ilgili bilgiler almıştım ama görünce şaşırdım gerçekten. Hani fiziken tarif etmek gerekirse sadece 5 parmağı çalışıyor. Başı bile geriye gittiğinde öne çekebilecek kası yok. Efendim tamamen bütün ihtiyaçlarını asistanları gideriyordu. Gece ve gündüz vardiyasıyla yanında, yine kendi mücadelesinin sonucunda Alman hükümetinden hak ettiği hukuki mücadele sonucunda efendim asistanları vardı. 24 saat hizmet ediyorlardı. O vesileyle Gülseren Hanım'ı tanıdım. Gerçekten o Güldeste Derneği'nde ertesi gün hemen alelacele bir organize yapmış. Orada hizmetlerini yerinde inceleme, görme imkanı buldum. Hani anlatılandan daha fazlasının sahip olduğuna şahit olunca şaşırdım. Yani bir şehir doğrusu erkeğin yapamadığı hizmetleri efendim o 5 tane parmağı efendim çalışıyordu. Kendi ifadesiyle gerçekten beni çok etkileyen bir cümlesidir o. Duvarlar Aşma kitabında da herhalde takriz mahiyetinde koyduğu bir cümle vardı. Hala hatırımdadır. Her gün giderek güçsüzleşen bedenimde arda kalan kıpırdayışların hakkını vermeye çalışıyorum demişti.
Evet.
Tam da Gülseren Hanım'ın hayat felsefesini özetleyen bir cümleydi bu. Belki de o kitabın özeti mahiyetini tek cümleyi indirgeseniz herhalde bu cümle çıkardı karşıya. Gülseren Hanım gerçekten geriye kalan kıpırdayışların hakkını vermeye çalışan bir kardeşimiz. Doktorların ifadesiyle en fazla 10 yıl yaşar demişler ilk hastalık teşhis edildiğinde. Karadenizli, Trabzonlu bir ailenin kızı, babası ilk Almanya'ya giden efendim ilk nesilde babasıyla, kardeşleriyle efendim tanıştık. Gerçekten çok başarılı bir aileydi. Doktorların en fazla 10 yıl yaşar dedikleri Gülseren Hanım, biz herhalde 37-38 yaşlarındayken kendisiyle tanışmıştık. Ve babası çok böyle yükselen bir adam. Karadeniz şivesiyle söylüyordu, Ahmet Hocam, efendim bu kız bizi ikna etti de Cebrail Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam nasıl ikna etti anlayamıyorum falan diye böyle tebessüme vesile oluyordu. Gerçekten doktorlar da şaşırmışlardı. Yani hatta ilk teşhisi koyan doktoru ziyarete gitmişti bizim tanıştığımız dönemde. Doktor, o tetkikleri yeniden bir incelememiz lazım. Bu bir mucize. Yani senin bu yaşa kadar yaşaman mucize diye ifade ediyordu. Ve Gülseren Hanım ben tanıdıktan sonra gerçekten şaşırdım. Bir kardeşti. Hayat dolu birisiydi.
Neydi,
okumalar yapıyordu.
Değerli hocam, neydi farklılıkları Ahmet Bey? Neydi Gülseren Hanım'ı farklı kılan yönleri neydi?
Bir kere hayata dolu dolu bakan, hayata efendim, şu anda ben hala nefes alabiliyorum. Hala sesim çıkıyor. Hala görebiliyorum. Şuurum yerinde. Öyleyse Allah'ın bana verdiği bu nimetlerin şükrünü nasıl eda edebilir diye düşünüyordum. Bu sorunun cevabında her bir sorunun cevabı eyleme dökmüştü. Mesela birkaç örnek vermek gerekirse.
Buyurun.
Hala sesim çıkıyor, gözüm görüyor. Öyleyse ben bu sesimin şükrünü eda etmem lazım diyordu ve belirli günlerde oradaki yaşlılar evine giderek kitap okuyordu oradaki yaşlılara. Hala bilincim yerinde, organize yapabilirim diyordu. Çevresindeki komşuları organize ediyordu. O yaşlılar evindeki büyüklerimize işte kek, pasta, börek, çörek neyse kültürel olarak bizim yeme kültürümüz. Onlardan hazırlık yaptırıp götürüp onları işte kandillerde, bayramlarda ziyaret edip onlara ikramda bulunuyordu. Ve geride kalan kıpırdayışlar hakkını vermek için efendim çalışıyordu. Az önce sizin de ifade ettiğiniz kurduğu bir avuç hanımefendiyle, Güldeste Derneği'yle işte Avrupa'daki parçalanan ailelerin çocuklarına sahip çıkmak ya da ailelerin parçalanmasını önlemek maksadıyla aile içi eğitim, iletişim programları organize ediyordu. Bunlara biz de birkaçına katıldık ve oradaki gurbetteki ailelerin efendim yuvalarını diri tutmaları için gerçekten organizeler yapılıyordu. Bizim Anadolu kültürümüzün, Türkistan kültürünün efendim Avrupa'da yaygınlaşması ve bizim insanımıza bunları öğretmek maksadıyla değişik atölyeler kuruyordu. Hat atölyesi vardı, Ebru atölyesi vardı, efendim tiyatro atölyesi vardı. Bunlarla da gençlerimizi ve hanımlarımızı hayatın içine sokmaya çalışıyordu. Hatta Duisburg Belediye Başkanı zaman zaman böyle ziyaretine gelir. Şurası bir isteğin var mı? İşte kız kardeş demekmiş herhalde Almanca. Bir isteğin var mı diye sorardı. Önemli nokta da çok okuyordu.
Evet.
Yani böyle uykudan arta kalan zamanlarını eğer bir iş yapmayacaksa okuyarak geçiriyordu. İşte bu bir aylık yaklaşık bir organize yapmıştı. Duisburg çevresinde efendim programlar yapacaktık. O programlara gittiğimizde dedik hocam eğer mahsur yoksa evimde misafir etmek istiyorum sizi. Birlikte her neler yapabiliriz konuşalım diye. Ben de hay hay dedim. 20 gün civarında evinde misafir kaldığım dönemde işte Avrupa'daki boşanmaları, aile problemlerini işte anlatıyordu. Ben de dilim döndüğünce çözüm önerilerinde bulunuyordum. Dedik hocam bunlar harika ya biz niye bu konuştuklarımızı kaleme almıyoruz? Bir karanlığa mı yakalım? Yani bu ailelere efendim ellerine bir reçete sunalım, çözüm öneriler üretelim. Ne yapacağız? Birlikte bir kitap yazalım dedi. Ve
ortak kitabınız böyle mi doğdu?
Böyle doğdu. Yani onun evindeyken. Evet. Önce ana başlıkları, problemleri belirledik. Gülseren Hanım'ın evinde çatıyı kurduk tabiri caizse iletimi. Hocam hadi başlayalım dedi. Yine onun evinde başladık. Gündüz işte bir yerlere programa gidiyorsak akşam da oturuyorduk. O bir tarafta, ben bir tarafta. İşte asistanlar, hizmet eden arkadaşlar yine yanımızda. Yazmaya başladık. Öyle enteresan oldu ki ve o kitaba başlarken de şöyle demiştik. Yani hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi duygu ve düşüncelerimizi paylaşalım. Özgün bir çalışma olsun diye yola çıktık. Çok böyle espriler oldu. Bazen güldük, bazen ağladık. Ve kitabın Aşkın Ev Halisi'nde Gülsel Hanım'la birlikte kaleme aldığımız o eser birlikte onun evinde %90'ı tamamlandı. Sonra ben Türkiye'ye dönünce rütüşleri yaptık. Yani geri kalan kısımlarını orada tamamladık. Zaman zaman tartıştık bazı noktalarda anlaşamadığımız fikrimizin örtüşmediği noktalar oldu. Ama kitabın esprisi de şuydu. Aynı başlıkları bir kadın bir erkek gözüyle kaleme alalım diye yola çıktık. Ve elhamdülillah şu anda çok ciddi ilgi gördü. Çünkü hayatın içinde yani bizim problemlerimize bizce çözüm üretmiştik. Hepsi doğaldı. Hani bir yerden devşirme değil. Bizzat yaşadığımız hayatın içinde problemler. Ve çok heyecanlandık. Yani bir kitap yazarken hayal kuruyoruz. İşte biz yuvayı kurtarırsa bu kitap inşallah büyük hizmet görmüş olacak diye böyle heyecanlandık dediğimiz zamanlar oluyordu. Ve hamdolsun Gülseren Hanım daha başka bununla ilgili böyle hayalleri, projeleri de vardı ama ömrü vefa etmedi. Bunu başka efendim seriler halinde de asr-ı saadetten günümüze böyle güzel örnekleri ortaya koyarak rol modelleri de ortaya koyalım diye niyetlenmiştim. Bu işin tabii kitapla ilgili boyutu. Ama diğer sosyal yönlerden, mesela bizim kendi hayatımdaki çarpıcı bir örnek beni çok etkilemişti. Gülseren Hanım işte gençlik, ergenlik dönemlerinde efendim bir delikanlıyla gönül alışverişi oluyor. Hı. Yani bir delikanlıya ilgi duyuyor. Bu ailesi tarafından öğrenilince Damas'ın söylediği cümle bu genelde de bizim engellilere bakışımızı ortaya koyan bir cümleydi. Kızım sen sevdalık edemezsin diyor Karadeniz tabi şivesiyle. Beni gerçekten böyle sarsan bir cümleydi. Şöyle demişti Gülseren Hanım, hocam engelliler sevemez mi? Bu toplum olarak bizim engellilere bakışımızdaki şaşırdığı engeli ortaya koyan bir cümleydi. Ve daha sonraki zaman diliminde Gülseren Hanım özellikle o Duvarlar Aşma kitabı gerçekten okunmaya değer. Özellikle de hani engelsiz göre, kendini engelsiz görenlerin okuması gereken bir çalışma. Çünkü imanın ne büyük imkan olduğunu ispatlayan muhteşem bir eserdir o Duvarlar Aşma kitabı. Gülseren Hanım özellikle bir büfeden alışveriş yapıyor işte bir şeyler yemek için. Oradaki delikanlının böyle buhranlı halini görünce ona birkaç cümleyle işte problemi nedir filan diye soruyor. Sonra Hüseyin Hanım psikolojiyle çok iyi bilen bir kardeşimizdi. O delikanlıya bazı önerilerde bulunuyor. Ve delikanlı ilgi duyuyor. Sonra buna bazı kitaplar veriyor okuması için. Sonra artık mutat halde zaman zaman görüşüyorlar ve intiharı düşünen Mersinli bir delikanlı intihardan kurtuluyor Gülseren Hanım'ın desteğiyle ve Gülseren Hanım'a hayranlığa başlıyor ve diyor ki sen beni ölümden kurtardın, ebedi hayatımı kurtardın, dünya hayatımı kurtardın, ben de sana efendim hizmet etmek istiyorum diyor. Nasıl olacak? Diyor ki benimle evlenir misin?
Yani
diyor ki yani benim evlenecek durumum yok, sana ne hizmet edebilirim, ne eşlik edebilirim. Hı-hı. Yani ben kendi ihtiyacımı bile başkaları görüyor, ben hiçbir ihtiyacımı gideremiyorum, bir bardak suyu bile içecek derman yok. Ben senden hanımlık istemiyorum, ben senden hizmet etmek istemiyorum, sen benim dünyamı ve ahiretimi kurtardın, ben sana hizmet etmek için evlenmek istiyorum. Olur da olmaz da bu defa bu kardeşimiz Gülseren Hanım'ı ikna ediyor. Fakat bu durum ailesine açıldığında ailesi tabii ortalığı ayağa kaldırıyor.
Sen
bu haliyle nasıl böyle bir şeye cesaret edebilirsin filan. Tabii aile bu işe sıcak bakmıyor. Sonra delikanlı Gülseren Hanım'ı kaçırıyor.
Öyle mi?
Ve elhamdülillah Gülseren Hanım'la 10 yıl aile hayatı yaşadılar. Ve delikanlı gerçekten fiziken hiçbir eksikliği yoktu. Yani çok yakışıklı bir beyefendiydi. Gülseren Hanım'ı programdan programa koşturuyordu. Onun hizmetinde bulunuyordu. Hı hı. Ve böyle enteresan, hatta bir televizyon kanalı bize gidip röportaj yapmıştı. Evlerinde iftar veriyorlardı. İşte öğrenci yetiştirmeye gayret ediyorlardı. Böyle dolu dolu bir hayat yaşadı. Evet. 40 yıllık ömrüne gerçekten çok şeyler sığdırdı. Ben birçok kardeşime de onu söyledim. Yani bir insanda iman, inanç varsa yapamayacağı bir şey yok. İşte bunun canlı örneği Hüseyin Hanım'dır. Sonra Hüseyin Hanım'la birlikte tanıdığım, daha önce de tanıdığım Fatma Hanım vardı.
Evet.
Fatma Tatlı diye bir sinasta. Onun da hayatını kitaplaştırmıştım. Bunları görünce Gülseren Hanım'a dedim ki, Gülseren Hanım ya çok enteresan bir hayatım var, dolu dolu. Bugün nice sağlam olduğunu ifade eden kardeşler maalesef hayata küs ve bunalıma giriyor. Bunları nasıl başardın? Bir makale istiyorum senden. Yani bir kitap şey yapacağım. Engellileri kendilerini anlatacağım dedim. Olur hocam dedi. Önden daha önce hayatımı kitaplaştırmayı isteyenler oldu ama bir türlü cesaret edemedim. Doğru olmayacağını düşündüm filan. Ama size hayır diyemem hocam, madem istediniz. Birkaç sayfalık bir makale yazayım dedim. Hayat ile ilgili ben ondan 4-5 sayfayı geçmeyecek bir yazı istemiştim. Hüseyin Hanım yazmaya başladı. Birkaç gün sonra dedi hocam, ya sen hazır mısın? Adamı gönderdi. Ne oldu hocam? Ya yazdıkça ta o çocuk kendini bildiğin günlerden, o hastalığımın ilk yaşadığım sıkıntılı günlere kadar geçmişim böyle film gibi gözümün önünde geçiyor. Yazdıkça rahatlıyorum. Gülseren Hanım bizim için hazırladığı makale kitaba dönüştü. Ve gerçekten okuyan birçok kardeş ülkede de yayın evinde yayınladı. Önce Engel Duvarı'ydı, kendi tercihiydi. Sonra diğer yayın evi Engel Duvarı'nı çok anlamlı bulmadı. Kitabı hani engellere mahsus bir şey gibi algılanmasın diye duvarları aşmak diye başka bir yayın evinde yayınlandı. Ve okuyan birçok kardeş gördü ki Gülseren Hanım o kısacık ömre gerçekten nice insanlar yapamayacağı büyük hikmetler sığdırdığını canlı şahit oldu. Bir sene alıp öyle bir kardeşi, bir tane erkek kardeşi var yine orada doğmuş. Onlar da gerçekten başarılı. Birisi orada üniversitede doktorayı bitirdi. Herhalde eğitim görevlisi olarak, öğretim üyesi olarak göreve başladı. Bir kardeşimiz yine Avrupa çapında önemli bir sivil toplum kuruluşu genel merkezinde hizmet ediyor. Böyle bir kardeşimiz.
Ahmet Bey, özellikle altını çizmek istediğim bir husus var. Rahmetli, mekan cennet olsun, Allah razı olsun inşallah bu güzel çalışmaları imza attığından, böylesi güzel bir çığır açmış olduğundan Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah diyelim. Evet. Ardından da hemen şunu söylemek istiyorum. Bizim toplumumuzda engelli denildiğinde engelli acizdir, yardıma ihtiyacı olandır. Oysa ki Gülseren Hanım'ın hayatına baktığımızda yardım eden Gülseren Hanım görüyoruz. Yardım eden engelli. Ve yardım eden derken de hani o Güldeste Derneği'ni belki duyanlar işte engellilere yönelik bir dernek miydi diye düşünecekler belki. Hayır, dediğiniz gibi yaşlılardan tutun çocuklara, ev hanımlarına, kimin neye ihtiyacı varsa. Yani ben engelliyim, benim buna gücüm yetmez dememiş. Tabuları aşmış bu noktada. Hakeza evliliğinde olduğu gibi engelli engelsiz evliliği de tabuları yıkmaktır. Bu da toplumun çok kolay kabul ettiği, çabuk kabul edebileceği bir şey değil. Dolayısıyla onun hayatında hakikaten o engel duvarlarının aşıldığına şahit oluyoruz biz de, sizin şahsınızda, sizin anlattıklarınızla da. Son olarak vefatından da bahsedelim. Hani kitap yetişti yetişmedi, yazışmalarınız, görüşmeleriniz oluyordu. Son olarak o 2013 yılına döndüğümüzde neler paylaşacaksınız bizlerle?
Eyvallah. Yine bir Almanya'ya programa gitmişti. Gülser Hanım'la çok uzak değildi. Yani şöyle bir 100 kilometreye kadar olan mesafeleri biz uzak demiyorduk Hüseyin Hanım'la. Yani onlara yakın 100 kilometre civarında bir şehre gittiysem, Hüseyin Hanım o engelliler için belediyenin tahsis ettiği bir araç vardı. Onlardan randevu alıyordu ve o engelli arabasıyla beraber o programlara geliyordu. Gelemedi. Köyünde bir programa gitmiştim. Ben de yoğunluktan arayamadım. Ama geleceğim demiş hocam demişti. Uçaktan Türkiye'ye döndüm. Görüşemedik Müsteren Hanım'la. Uçaktan iner inmez telefonu ilk açtığımda ortak tanıdığımız Müsteren Hanım vesilesiyle tanıdığım orada bir delikanlı vardı. İlk cep telefonuma düşen mesaj o oldu. Müsteren Hanım'ın Rabbine yürüdüğünü söyleyince bir anda dondum kaldım. Yani beklemedikçe görüşecekti, görüşemedim. Yani orada rahatsızlanmış. Gece özellikle nefes almakta zorlanıyordu. İşte oksijen cihazı takılarak uyuyordu. Çünkü kalp nefes alamadığı için kalp durma riski yaşıyordu. Hastaneye yatırılmış biz orada programdayken. Ondan sonra biz dönmeden de Rabbine emaneti teslim etmiş. Hiç beklemediğimiz bir anda bu haber gelince ben ocaktan gözyaşlarımı tutamadım. Böyle ağlayadı. Hep emniyetim için güvenliğe kadar geldim. Gülser Hanım'ın hani öleceğini biliyordu ve ona da hazırlıklıydı. İki tane yetim vardı. Az önce atladım. Bir yetim delikanlı vardı. Onu Almanya'ya evlatlık olarak davet etmişti. Onu resmi işlemlerini üzerine aldı. Ve vasiyetini de yazmış. Yani
her şeye hazırdı yani.
Ne yapılacak filan.
Evet.
Yani her an ölebilirim diye vasiyeti çantasında ya da yastığının altında neler yapılması gerektiğini o delikanlının annelik yapıyordu delikanlıya. Ondan sonra yine orada sahip çıktı çok böyle hanımefendi bir kız kardeşimiz vardı. Onunla evlenmesi için planları yapmış. Onları evlendirmeyi hedefliyormuş. Daha sonra öğrendik. Vefatından sonra da Musab isimli o delikanlı oradaki efendim Gülseren Hanım'ın yetiştirdiği kızımızla evlendiler.
Evet.
Yani vefatına kadar hiçbir saniye
her şeye hazırdı yani değil mi?
Geçirmedi.
Evet.
Herhalde ölebilecekmiş gibi de
evet.
Hazırlıklıydı. Gülseren Hanım bize şunu çok net bir şekilde gösterdi. Engellileri biz imalat hatası gibi efendim işte korunması gereken ya da böyle bir şey saklanması gereken bir şey gibi etkilerimizin toplumumuzda bakılıyordu. Ama onun öyle olmadığını aşma diyordu. Yani bize engelli muamelesi yapmayın. Bizim neler yapabileceğimizi için yapabileceklerimizi yapmak için fırsat verin
evet,
bize.
Evet.
Yapacağınız en büyük iyilik odur. Yani
evet.
En büyük yardım odur diyordu.
Evet.
Ve bunu da yaşayarak ortaya koymuştu.
Evet. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey.
Teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun.
Hayırlar versin. Inşallah.
Amin. Çok teşekkürler. Allah'a emanet olun.
Sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, yazar Ahmet Bulut, Gülseren Gümüş'ü anlattı bizlere. Gülseren Gümüş programın başında da dediğim gibi, Sayın Senayi Demirci'nin ifadesinde olduğu gibi, yollara güller seren Gülseren ya da Ramazan Kaya'nın onu tanımlarkenki sözlerinde geçtiği üzere, üç parmağıyla ya da beş parmağıyla dünyayı harekete geçiren kadın olarak niteleniyor. Mekanı cennet olsun, Rabbim rahmet ve merhametiyle muamele etsin. Engelliler adına güzel bir örnek teşkil etti. O 40 yıllık hayatına çok şey sığdırdı az önce Ahmet Bey'in de anlattıkları üzere. Bunlar da yine aslında onun yaptıklarının özetinin özetiydi. İnşallah ilerleyen haftalarda yine Gülseren Hanım'dan bahsetmeye devam edelim. Gülseren Gümüş'ü tanımaya devam edelim ki onun yaptıklarından engeller olarak kendi payımıza bizler de hisseler almaya çalışalım ve toplumdaki engelli imajını da nasıl değiştirdiğine bizzat şahitlik etmiş olalım. Çünkü yatağında yatan, evinde oturan biri olmadı. Ben engelliyim deyip kenara çekilmedi. Kendisi de ihtiyaç sahibi kim varsa bazen bir yaşlının yanına gidip kitabını okudu. Bazen bir çocuğun elinden tuttu, onun eğitim programını hazırladı. Bazen aile huzuru, aile saadeti için aile içi eğitim seminerleri düzenledi. Oturdu kitabını yazdı, yaşadıklarını anlattı. Konferanslar, söyleşiler dolu dolu bir hayat geçirdi. Ve son olarak bir konferansında söylediği üzere, konferansında söze başlarken diyor ki, ayağa kalkar mısınız? Şimdi sağ elinizi kaldırır mısınız? Şimdi sol elinizi kaldırır mısınız? Bunların ardından, bu komutların ardından diyor ki Gülseren Gümüş, tüm bunları yaparken kaç kasınızın harekete geçtiğinin farkında mısınız ve bunları yaptıran gücün farkında mısınız? Evet, bu hafta da geldik birlikteliğimizin sonuna. Haftaya inşallah yine Dünya Hali programında sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Görüşünceye kadar hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Dünya